Ayrım 2. Sayfa 12. Dünya satranç şampiyonları. 1. Wilhelm Steinitz. 1886-1894. 2. Emmanuel Lasker. 1894-1921. 3. José Raúl Capablanca. 1921-1927. 4. Alexander Alekhine. 1927-1935. 1937-1946. 5. Max Yue. 1935-1937. 6. Mikhail Botvinnik. 1948-1957. 1958-1960. 1961-1963. 7. Vasily Simislov. 1957-1958. 8. Mikhail Tal. 1960-1961. 9. Tigran Petrosyan. 1963-1969. 10. Boris Spassky. 1969-1972. 11. Robert James Bobby Fischer. 1972-1975. 12. Anatoly Karpov. 1975-1985. 13. Gary Kasparov. 1985-2005. 14. Vladimir Kramnik. 2005-2007. Sayfa 13. Satranç Dünya Şampiyonlarının resimleriyle dolu. Sayfa 14. Zamansız hamleler. Turnuva Lisesi'nde adını görüyor olsun. İsminin yanında daha önce belki de hiç duymadığın bir isim. Gidip maç yapacağın masayı buluyorsun. Sandalyene oturuyorsun. O maça kadar bir sürü kombinezon çözdün. Açılış çalıştın. Daha bilmediğin birçok bilgi olduğunu farkındasın. Rakibinin ise senin bilmediğin satranç bilgilerini biliyor olmasından korkuyorsun. Notasyona, turnuva bilgilerini yazarken aklından hangi açılışı yapacağın geçiyor. Belki de bir gün önce sadece bu maçta yapacağın açılış üzerine hazırlandın. Çeşitli devam yollarını gözden geçirdin. Kendini hazır hissedince çalışmanı bırakıp turnuvaya geldin. Herkes gibi sen de kazanmak istiyorsun. Bunu nasıl yapacağını düşünürken diğer satranç bilgilerini unutursan her zaman kaybedeceksin. Nedir bu bilgiler? 1. Maç başlamadan önce rakibin elini sık ve iyi olanın kazanması dilediğini söyle. 2. Rakibin senin düşmanın değil, satranç arkadaşındır. 3. Satranç sadece kazanmak kaybetme oyunu değildir. Bir kültür işidir. 4. Maç bitince kazanmışsan da kaybetmişsen de rakibini tebrik etmelisin. Bir satranç kitabında açılış, oyun ortası, oyun sonu bilgilerini, mat problemlerini, etüt sorularını rahatlıkla bulabilirsin. Ama yukarıda saydığımız bilgileri bulman çok zordur. Sayfa 15. Peki neden bu bilgileri öneriyoruz? Bu bilgiler neden bu kadar önemli? Neden satranç kitaplarında bu kuralları pek göremeyiz? Cevap. Çünkü bu bilgiler herkesin farkına varamadığı ince detaylardır. O kadar önemlidirler ki eğer bunları unutursak mutlu olamayız. O zaman kazanmaktan başka bir şey düşünmeyiz. Yenilince de hırslandığımız olanda üzülürüz. Hep birinci olmayı düşünürüz. Ama sadece bir tane birinci olacaktır. Satrançta her zaman kazanamayız. Ama alçak gönüllü insanlar her zaman kazanır. Çünkü onlar hırslara sahip değillerdir. Her zaman mutlu olmayı başarırlar. Hatta yenildiği zaman bile rakibinin iyi oyunundan mutluluk duyarlar. Hatalarından ders almak alçak gönüllü satrançının başlıca amacıdır. Yeni şeyler öğrenmek onu üzmez, sevindirir. O yüzden ilk amacımız bu oyunu en iyi şekilde oynamaya çalışmak olmalı. Birinci olmak değil. Daha birçok maç yapacağız. Kazanacağız, kaybedeceğiz hayatta. Asil bir sporun oyuncuları da asil olmalı. Bu oyuna layık olmalı. Bu kuralları unutmadığımız sürece maç başlamadan kazandık bile. Sayfa 16. Notasyon nedir? Notasyon, satranç maçının belgelendirilmesidir. Maç esnasında yapılan hamleler notasyon kağıdına yazılır. Oyun bittiğinde iki oyuncu tarafından notasyon kağıtları imzalanır. Bu belgelendirme ile elde ettiğimiz şeyler şunlardır. 1. Herhangi bir satranç maçındaki pozisyonu anlamak için notasyonu kullanırız. 2. Yaptığımız maçları analiz etme fırsatı buluruz. Bu açıdan notasyon çok önemli bir belgedir. Yaptığımız hataları notasyonu inceleyerek ortaya çıkartırız, değerlendirir, düzeltme fırsatı buluruz. Notasyon için söylenecek bir cümle istenirse bu cümle söylenebilir. Notasyon, satranç oyuncusunun hazinesidir. Satranç tahtası 64 kareden oluşmuştur. Her bir karenin bir adı vardır. Yatay olarak A, B, C, D, E, F, G, H harflerini ve dikey olarak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rakamlarını satranç tahtanızın kenarlarında görürsünüz. Sayfa 17. Buna göre A4 karesi, B8 karesi, D7 karesi dediğimiz zaman tahtada hangi noktadan bahsedildiğini anlarız. Taşlar hareket ettiği zaman ise taşın ilk harfini büyük harfle, en son gittiği kareyi de küçük harfle yazarız. Sadece piyonları yazarken ilk harfi P yazılmaz. Sadece gittiği yer yazılır. Örnek: Adana, Diyarbakır 7, Fil F5, Şah G8, Vezir A1 ve benzeri. Bunlar ise şu şekilde yazılır. Büyük A, Denizli 7, Büyük F, Küçük F5, Büyük Ş, Küçük G8, Büyük V, Küçük A1 ve benzeri. Anlamı, at Denizli 7 karesine gitmiştir. Şah G8 karesine gitmiştir. Vezir A1 karesine gitmiştir. Vesaire. Aynı kareye gidebilecek iki taşa da sahip olabiliriz. Aynı yataydaysa o zaman bulunduğu dikeyi veya yatayı da yazarak dahil ederiz. Örnek: Büyük A, Küçük F, G3, Büyük K, Küçük C, Küçük E, 8 ve benzeri. Anlamı, F dikeyindeki at G3 karesine gitmiştir. C dikeyindeki kale E8 karesine gitmiştir. Aynı dikeyde ise o zaman bulunduğu taşın, taş adının ilk harfinin yanına bulunduğu rakam yazılır. Örnek: Büyük K 4, A6, Büyük A 7, Küçük Denizli 5 ve benzeri. Anlamı, 4. dikeydeki kale A6 karesine gitmiştir. 7. dikeydeki at D5 karesine gitmiştir. Bir piyon son yataya ulaşmışsa gittiği kare yazıldıktan sonra eşit işareti konur ve çıktığı taşın ilk harfi büyük harfle yazılır. Örnek: Küçük C8 eşit Büyük V. Küçük A1 eşittir kale. Küçük F 8 eşittir büyük A ve benzeri. Kullanılan işaretler. 6. Şah çekmek. 2 artı çifte şah çekmek. Çarpı taş yemek. 0 tire 0 kısa lok. 0 tire 0 tire 0 uzun lok. Sayfa 18. Kombinasyon çözme yöntemi. Şematik düşünme. Genelde satranç oyuncusunun yeteneği hamle hesaplama sayısıyla ölçülür. Çoğu satranç oyuncusuna kaç hamle sonrasını görüyorsunuz sorusu sorulmuştur. Oysa satrançta hamle hesaplamanın önemi matematikten fazla değildir. Basit bir hesap makinesi bile birçok sayıyı anında hesaplayabilir. Ama asla bir teoriyi yaratamaz. İşte insanların da makinelere karşı üstünlüğü, yaratma, hayal etme özelliğidir. 1985 Rusya şampiyonu ve 2006 Türkiye şampiyonu olan, kariyerinde sayısız başarıyı imza atan Mihail Glovic, şematik düşünme konusunda şunları açıklıyor. Birçok varyantı hesaplamak kolay değildir. Ama şematik düşünmeyle kazancı bulmak kolay hale gelir. Sadece bilgisayar bütün hamleni hesaplayabilir. Ama biz konumu anlamak zorundayız. Ancak bundan sonra hamle hesabına gireriz. Neyi hesaplayıp neyi hesaplamayacağımızı anlarız. Pozisyonları anlarsak çok daha az sayıda varyantla ulaşırız. Tek başına problemlerin önemi yoktur. Önemli olan metodu anlamaktır. Birçok durumda doğru hamleyi, şemayı görerek bulabiliriz. Başka türlü bu mümkün değildir. Büyük ustalar şematik düşünmeyle soruların cevaplarını bulurlar. Şematik düşünme, hamle hesaplamadan hangi taşı, tahtanın hangi karesine yerleştireceğimizi anlamamızdır. Şematik düşünme, ana fikri bulmak veya filmin sonunu önceden görmektir. Sayfa 19. Hamle hesaplamanın önemi ikinci derecededir. Varyant hesaplamadan şema düşüncemizde oluşturulmalıdır. Metodu anlamak en önemli şeydir. Taktik, stratejin hizmetindedir. Sorun tespit edilmeli ve ortadan kaldırılmalıdır. Açıkça anlatmak için küçük bir örnek bize yardımcı olmalıdır. Diyelim ki evimizin anahtarını kaybettik. Evin içinde her yeri karıştırıp anahtarlarımızı bulmaya çalışıyoruz. İşte bu hamle hesaplayarak bulma yoludur. Sonra düşünüyoruz. Anahtarımı en son nerede gördüm? Düşüncemizle buluyoruz ki dün gece mutfağa gitmiştik ve buzdolabın üstüne anahtarımızı bırakmıştık. Mutfağa gidiyoruz, bakıyoruz ve anahtarımızı buzdolabın üzerinde buluyoruz. İşte şematik düşünme bu örneğe benzer. Neyi, nerede arayacağını bilmektir. Böylelikle gereksiz hamle hesaplamalardan kurtulup direkt sonuca gitmiş oluruz. İnsan bilgisayar gibi değildir. Milyonlarca hamleyi hesaplayabilen bilgisayarlara karşı biz ana fikri bulup bütün o hesaplamalardan kurtuluruz. Bilgisayar tüme varım yolunu kullanırken biz tümden gelim yolunu kullanabilme seçeneğimiz vardır. Bana göre skor hiç önemli değil. Önemli olan Capablanca'nın kesinlikle farklı bir satranç oynuyor olmasıydı. Onun inanılmaz yeteneği rakibin anlamadığı bir satranç oynamasını sağlıyordu. Marshall kötü bir oyuncu değildi. Somut ama pozisyonu pek hissetmeden oynardı. Capablanca ise şemalarla düşünür, planlar öngörür, genel düşüncelerle operasyonlar yapardı. Kaynak: Benim ustalarım Geri Kasparov. Sayfa 255.